Ayrım 23.
Şeylerin Doğası Üzerine adlı yapıtında doğanın ve insanlığın kökeni ve evrimi hakkındaki fikirlerini geliştirdi. Bölünmez, yaratılmamış ve yok edilemez atomlardan söz ediyordu. Gerçeğin materyalist bir açıdan yorumlanması Yunanlılardan öğrenilenlerin ve kendi öz bilimlerindeki ilerlemenin sonucu olan bilimsel bilgilerin birikimini kolaylaştırıyordu. Marcus Terentius Varron 116-28 zamanının bilgi düzeyine uygun gerçek bir bilimsel ansiklopedi ortaya koydu. Meta, para ilişkilerindeki gelişme ve özel mülkiyetin evrimi ile köleci Roma hukukunun yetkinleşmesi aynı hızla yürüyordu. Konuşma sanatı ve güzel söz söyleme sanatı başarı ile ilerliyordu. Cicero bu sanatın en güzel süsü oldu. Toplumsal, siyasal ve tarihsel alanda yazılı yapıtlar çoğalıyordu. Jules César'ın notları, Sallust'un yapıtları, özgün ozanlar ortaya çıktı. Bu arada Livius Andricunus, İsa'nın ölümü 3. yüzyılın ilk yarısı, Catulle, İsa'nın ölümü 87-54, Dramaturg Plautus 254-184 ve Terentius 190-159 gibi mimarları ve heykelcileri de sayalım. İmparatorluk. İmparatorluğun siyasal kurumları bazı ideolojik olaylar ile birlikte oluşuyordu. Egemen köleciler sınıfı halk yığınları üzerinde etki yapmak için daha büyük bir kararlılıkla dinden yararlanıyorlardı. İmparator onların iktidarının tanrısal kökenini belirtmek, güçlendirmek görevini yükleniyordu. Doğu eyaletlerinde egemen sınıftan olanlara tanrı gibi saygı gösteriliyordu. İmparatorluğun ululaştırılması yayılmakta olan Stoacılığın başlıca amacı oldu. Stoacılığın temsilcileri Seneca, Epiktetos oldular. Stoacılara göre insan tek büyük organizmanın bir parçasıydı ve onun bütün eylemi bu organizmanın yani toplumun devletin iyiliğine adanmalıydı. Stoacılar her şeyin durmadan yinelendiğini, hiçbir zaman yeni hiçbir şey olmadığını ve olamayacağını söylüyorlardı. Bu fikirler imparatorluğun ve kurulu düzenin sonsuzluğa uygun düşüyordu. Yeni Pitagorasçılar, Pitagoras'ın, Platon'un ve Aristoteles'in felsefi fikirlerini gizemcilikle dopdolu yeni bir öğreti kurmak üzere birleştirdiler. Bu öğretiye göre tanrısal ilke iyi, madde ise kötüydü. Egemen sınıfın ideolojisine karşıt olarak halk yığınları kendi öz ideolojilerini kendiliklerinden oluşturuyorlardı. Bu keyfe bağlı yönetime karşı bir protestonun ideolojisi, emeğin ve küçük kişilerin ulaştırılması ideolojisi oldu. Halk arasında yalnız krallar ve aristokratların değil, basit emekçilerin de ölümlerinden sonra tanrılarla eşit olabilecekleri düşünülüyordu. Edebiyat ve sanatlarda egemen sınıf tarafından imparatorluk iktidarının sürdürülmesi ve ululanması için kullanıldı. İmparator Augustus'un hükümdarlığı zamanında Virgilius, Horatius, Propercus, Tibullus, Ovidius gibi ozanlar Tite Live adlı nesir yazarı ve bunun gibi yapıtlarını verdiler. Genç Pline'in tarihçi Plutarchus Appian'in Suetonius'un yazmaları daha sonraki çağla ilgilidir. Bize dikkate değer yapıtlar bırakan mimarlık henüz kesin biçimini almakta olan Roma hukuku hep imparatoru ululamaya hizmet ediyordu. Öte yandan edebi yapıtlar ve siyasal yazmalar özellikle tarihçi Tacitus, Ozan Lüceon, nesir yazarı Petronius imparatorluğa karşı köleci sınıfın bir fraksiyonuna bağlı olan öteki satirik yazarlar Juvenal ve Lucien de eleştiriler fikirler içeriyorlardı. İmparatorluğun başlangıcında Roma'nın, Yunanistan'ın ve ele geçirilen Doğu eyaletlerinin kültürel gerçekleştirmelerinin sentezi olan tek bir Roma-Helen kültürü oluşmaya başlıyor. Bu her şeyden önce doğa bilimleri için doğrudur. Yaşlı Pline'in doğal tarihi özellikle derleme bir yapıttı. Ama daha ciddi bilimsel yapıtlar da ortaya çıktı. Bu yapıtlar eski yazarlar tarafından incelenmiş olan maddeleri eleştiriler bir gözle dikkate alıyorlardı. Strabon önemli coğrafya yapıtları verdi. Ptolemus kendi adını alan bir gökbilim sistemi ortaya koydu. Pergamlı hekim Galileus büyük bir üne ulaştı. Hekimlik üzerindeki etkisi büyük oldu. Hristiyanlık. Hristiyanlık 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun doğu eyaletlerinde ortaya çıktı. 2. yüzyılın başlarında Yunanistan'a girdi ve az sonra İtalya Yarımadası'nda yayıldı. Halk yığınlarının her gün daha güç olan durumu, keyfi yönetim, yeryüzündeki varlığın geçici niteliği yolundaki gizemli fikirlerin yayılmasının nedeni oldu ve öteki dünyada daha iyi bir gelecek umudu uyandırdı. Bu fikirlerin yayılması Hristiyan dininin gelişini hazırladı. Hristiyanlık, Asya ve Afrika'nın birçok dinsel tapınmaları, insanları kötücül güçlerden korumak ve ölümsüzlüğe ve aydınlığa götürmek uğruna insanlar için kanını akıtan, öldüren ve dirilten bir tanrıya tapınmaları içeriyordu. Hristiyanlık kurban vermelerden ve her çeşit ayinlerden vazgeçti. Hristiyanlığın vaizleri başka dinlerin yandaşlarından farklı olarak hiçbir etnik ve toplumsal ayrılık tanımıyorlardı. Bu onlara bahtsızların ve horlananların sevgisini kazandırıyordu. Başlangıçta özellikle yoksulları içine alan Hristiyan topluluklarda eşitlik hüküm sürüyordu. Ama rahatı yerinde olmakla birlikte mevcut düzenden hoşnut olmayan çevrelerin temsilcileri Hristiyanlara katılınca ilişkilerin yalınlığı ve topluluğun demokratik niteliği yavaş yavaş kayboldu. Din gereksinmeleri daha karmaşık hale geldi ve zengin bağışlar, ortak malları yönetenlerin ve ayinlere başkanlık eden diyakosların, papazların, eveklerin etkilerini güçlendirdi. Topluluğun yönetici çevreleri olan din adamları kastı, Hristiyanlar sürüsünden ayrıldılar. Hristiyan kilisesi ortaya çıktı. Böylece evrim geçirerek Hristiyanlık egemen sınıfı yanına çekmekte, kendisine yardım eden özellikleri ve yeni çizgileri aldı. Eski dinsel tapınmalar yığınları boyun eğme durumunda tutma yeteneğinde değillerdi. Emekçileri sömürücülere karşı toplumsal savaşımdan caydıran Hristiyan öğretisi kölecilerin çıkarlarına daha iyisi düşünülemeyecek şekilde pek güzel karşılık veriyordu. Bu sınıfın ideologları kısa zamanda anladılar ki Hristiyanların itirazları sömürücüler için yararlı olan bir doğrultuya kolaylıkla çevrilebilir. Hristiyanlığa özgü tam bir bağımlılık, boyun eğme ve yumuşak başlılık vaazı, yerleşmiş dogmaların tanınması köle sahiplerinin hoşuna gidiyordu. En sonu egemen sınıfın temsilcileri Hristiyanlığa karşı tutumlarını değiştirdiler. 4. yüzyılda İmparator Konstantin zamanında Hristiyanlık resmi din ilan edildi. Hristiyan kilisesi önemli ayrıcalıklar elde etti. Ezilmişlerin dini, kölecilerin halk yığınları üzerindeki manevi baskısının aleti haline geldi. İmparatorluğun evrimi. İmparatorluğun ilkin ekonomik ve toplumsal alanlarda patlak veren bunalımı ideolojiye de uzandı. Egemen sınıfın temsilcileri arasında yayılmış olan felsefi ve dinsel sistemler artan bir kötümserliğin damgasını taşır. Örneğin stoacıların görüşleri evrim geçirir. İmparatorluğun açılıp gelişmesi çağında başkasının iyiliği için kendini feda etmek gerekliliğini öneren stoacı öğreti, kölecilerin iktidarını güçlendirmeye yardım etmiştir. Ama bu öğreti, imparatorluğun çöküşünde kötümserlik ve umutsuzluk fikirlerini vurguluyordu. 3. yüzyılda Plotin'in gizemli felsefesi, yeni Platonculuk geniş bir alana yayıldı. Plotin'e göre, kötü ile madde birbirine karışıyorlardı. İnsanın amacı, zeka için anlaşılmaz olan en yüksek iyi ile manevi bir kaynaşmadır. Edebiyatta da aynı şekilde felsefi, dinsel bir nitelik gösteriyordu. O çağda en yaygın tarz olan roman da böyleydi. Apuley'in Metamorfozlar ya da Altın Eşeki, Heliodorus'un Edmonikası. 4. ve 5. yüzyıllarda imparatorluğun kesin çöküşü sırasında Hristiyanlığın kabul etmediği payen, puta tapıcı, felsefi öğretileri, cincilik, büyücülük, müneccimcilik, yıldız falcılığı, Hristiyanlık içinde eridiler. Hristiyan kilisesinin zaferi ile birlikte payen kültürünün sayısız anıtlarının tahrip edildiği görülüyor. Ama aynı zamanda halkı incitmemek için Hristiyanlık, paganizmden, puta tapıcılıktan çok şeyler alıyor. Böylece Milat, İsa'nın doğuşu bayramı, Noel zamanla Mitra, Güneş Tanrısı bayramı ile karışır. Doğu eyaletlerinde çok yaygın olan bereket tanrıçalarına Isis, Asterte, Kıbile, tapınma, Meryem Ana'ya tapınma halinde gelişti. Edebiyat dar bir saraylılar çemberinin beğenilerine uymaya çaba gösteriyordu. Bunlar özellikle imparatorun onuruna düzülen övgüler oldu. kültürün genel düzeyi hissedilir ölçüde düştü. 5. Roma İmparatorluğu'nun düşüşü. Köle emeği gittikçe teknik ilerleme ve toplum evrimi için bir engel haline geliyordu. Üretici güçlerin düzeyi başka üretim ilişkilerini gerekli kılıyordu. Daha ileri bir ekonomik ve toplumsal biçimlenmeye, feodal düzene devrimci bir geçiş kendini zorla kabul ettiriyordu. Bununla birlikte Batı İmparatorluğu'nun Roma köleci devletinin bu en yüksek biçiminin düşüşünde yalnız iç etkenler değil dış etkenler de rol oynadı. Pek çok komşu kabileler imparatorluğun topraklarını durmadan istila ediyorlardı. Bu akınlar İsa'dan sonra 2. yüzyılda çok önemli yakıp yıkmalarla sonuçlanıyordu. Orta Avrupa'daki tam ilkel topluluk düzeninin dağılma dönemini geçirmekte olan Cermen kabile birlikleri tehlikeli komşular oldular. Karpatlar'da, Karadeniz'in kuzeyinde de Got, Dak, Sarmat ve Slav kabilelerinin güçlü federasyonu kuruluyordu.
Ayrım sonu.